Ayrım 8, sayfa 130. Servis mi, bakkal dükkanı mı? Servisin demokratikleşmesi, milli emniyetin çağdaş haber alma anlayışına kavuşması gibi her türlü ulaşılamayan ideal ilkelerin dışında milli emniyetin yasaya bağlanmasını gerektiren başka önemli ve zorlayıcı öğeler de vardı. MİT yasasından önce gizli servis bir bakıma bakkal dükkanı gibi çalışıyordu. Servisin maddi yönüyle işleyişi şöyle özetlenebilirdi. Başbakanlık örtülü ödeneğinden ya da başka kanallardan, herhalde dost servislerden gelen paraları reis alırdı. Reis gizli servisi yönetenin kısaltılmış adıydı, kasaya koyardı. Sonra servisin hesap amirini çağırır, şuraya şu kadar, buraya bu kadar gidecek hesabıyla para dağıtımı yapardı. Çoğu kez reis kasasındaki deftere dağıtımı yazardı. Giren çıkan paraların bir dökümü olabilirdi. Örneğin SİHA'dan alınan paralar gibi. Bunlar imza karşılığı alınırdı. Amerikalılara sorsan verdik demezlerdi, diyemezlerdi. Örtülü ödenekten gelen paranın miktarı elbet bilinirdi. Başbakanlık müsteşarlığından alınıyordu. Müsteşar da bu kanaldan giden paraları bir deftere yazıyordu. Bunun dışında dostlardan alınan paranın kaydı düşülmüyordu. O günlere tanımlayan bir ifadeye göre gelir gider hesabı daha sağlıklı olmalıydı. Çünkü bir defter tutulur, bir yanına varidat gelir, öteki sayfasına sarfiyat gider yazılır ve paranın hem kaynağı hem de kullanıldığı iş bilinirdi. 12 yıl aralıksız gizli servisi yöneten Naci Perker'in mali durumun yönetimi üzerinde söyledikleri daha ilginçti. Örtülü ödenekten alınan para hiçbir kontrole tabi değildi. Yıl sonunda sarf belgeleri imha edilirdi. Perker'e göre 1941-53 yılları arasında Amerikalılardan para alınmamıştı. Para karşılığı hizmet isteyen SİHA dolarla 1953'ten sonra Milli Emniyet'e girmişti. Yukarıda sayılan gizli servis birimlerinin dışında Beyoğlu, Şişli gibi ana noktalardaki servis şebekelerine de SİHA para ile sızmıştı. Menderes'in Korur'la yaptığı plana göre SİHA ve öteki gizli servislerden alınan para kadar ödenek 1957'den sonraki bütçelere kondu. Milli Emniyet'in ödeneği 4,5 milyon liraya çıkarıldı. Milli Emniyet'in bütün birimlerine kesin emir verildi. Kesinlikle yabancı para alınmayacaktı. SİHA istasyon şefiyle yaptığı konuşmadan şöyle bir ana aktarıyordu Ahmet Salih Korur. SİHA istasyon şefine bundan böyle Milli Emniyet'te çalışanlarımızla doğrudan hiçbir temas yok, para vermek yok. Düzenli ilişkiler servisin merkez kadrosu ile yapılacak dedim. Adam sırıttı, istediğimiz buydu diyor ve ekliyordu. Zaten biz de bu uygulamadan memnun değildik. SİHA sızdığı, dilediği gibi ucuz yoldan kullandığı, belki de köstebekler yerleştirdiği dost gizli servisten elini çeker miydi? SİHA Türk gizli servisinden 1953'ten sonra asla elini çekmedi, uzaklaşmadı. İlişkilerini Menderes ile Korur'un kurduğu sistemle bir süre idare etti. Ödentileri istenen biçimde verdi ama servisin içindeki varlığını yine etkili biçimde sürdürdü. Korur'un dediği gibi SİHA ilk 2 ay susmuş, gizli servis ilişkilerinde her zaman olası kabaran öfkenin yatışmasını beklemiş, hatta bir süre Türklerin çizdiği planın sınırlarını aşmıyor görünmüştü. Fakat Korur'un ardından Milli Emniyet'in başına Profesör Hüseyin Avni Ögöktürk getirildikten sonra her şey eski tas eski hamamdı. SİHA bildiğini yine okuyordu, okuyacaktı. 1957'lerde servis içinde etkin yerlerde bulunmuş, İstanbul Merkez Şefliği yapmış Avni Koral'ın gerçeği şu ifadelerle dile getirdiği biliniyordu. İşitildi ki Göktürk Amerikalılardan Ahmet Salih Korur zamanında alınmamış olan aylara ait paranın hepsini istemiş ve paramız yetmiyor demiş. Aydınlatıcı bir not. Bazı müttefik ülkelerde kuruluş, yani SİHA, ev sahibi haber almadan istediği bilgiyi edinebilmektedir. Buna karşılık SİHA da teknik yardımda bulunmaktadır. Dost SİHA'da uzun yıllar çalışan SİHA adlı kitabın yazarları Victor Marchetti, John D. Marks. Yeni bir Türkiye tutkusu. Ergun Gökdeniz 27 Mayısçılar Mah'ı yargıladı dedi. İş başına geldikten kısa süre sonra askeri yönetim servisin %90'ını tasfiye etti. Dayandıkları gerekçe basitti. İhtilalcilere göre devletin pek çok kurumunda olduğu gibi Milli Emniyet'te de DP'ye bağlı olanlar yuvalanmıştı. Ergun Gökdeniz'in yorumu başkaydı. İhtilalden sonra her şeyin üstüne gidiliyordu. Yeni bir Türkiye yapma tutkusu egemendi. Gizli örgüt acaba bu tutku dürtüsüyle mi ele alınmıştı? Ziya Gökalp Caddesi, Ziya Gökalp Apartmanı'ndaki küçük dairenin konuk odasına bakıyorum. Sade, eskimeye yüz tutmuş mobilyalar. Bir üst düzey bürokratın evindeki lüks bile yok. Burada 27 Mayıs gününden başlayarak 18 ay devletin yazgısını elinde tutan Milli Birlik Komitesi'nin önemli üyelerinden biri mi oturuyor diye içimden soruyorum. İstese elini şöyle bir uzatsa İstanbul'un bütün para babalarından milyonlar, milyarlar akabilir. Geri çevirmese maddi ve manevi bütün olanaklar ayağının altına serilebilir. Oysa bugün, tabii senatörlükten emekli maaşı, inandığı yolda kazanılan onurlarla baş başa. Supi Gürsoy Trak komitedeki konuşmalarımızda kararımız şuydu. Mah'ı millileştirecektik. Çağa uygun ve dışa dönük devletin emniyetini koruyacak bir kuruluş haline getirecektik dedi. İnsana güven veren sesiyle anlatıyordu. Biz yönetimi aldıktan sonra akademide hocalık yapmış çok değerli Albay Naci Asıtay'ı Mah'ın başına getirdik. Dediğim gibi Mah'ı çağa uygun ama dışa dönük devletin emniyetini yalın biçimde koruyacak, stratejik istihbarat yapacak bir kuruluş yapacaktık. Asutay bir basamak, bir aşamaydı. O sıralar biliyorduk. Mah, CIA ile Mossad ve Savak gibi gizli servislerle iç içeydi. Hatta Mossad'a Adana ve çevresinin çalışma alanı olarak verildiği söyleniyordu. Bir zaman geçti, ne zaman Asutay'ı arasak bulamıyorduk. Ya yurt içinde bir gezide ya da Almanya'da bir başka ülkede oluyordu. Yüzüme bakıp hafifçe güldü. Askeri yönetimin atadığı bir milli emniyet başkanının sürekli gaybubetinin bir nedeni olmalıydı. Vardı dedi Gürsoy Turak. Asutay'ı Mah'ın başına getirirken serviste etkili insan Ziya Selışık'tı. Anladık ki Selışık yeni başkanın Asutay'ın örgüte egemen olmasını engellemek için sürekli gezilere çıkmasını sağlıyordu. Şurada şu işler önemli diyordu. Dışarıda bu sorunları çözmek gerekir diyordu. Ve Asutay bir türlü görevinin başında kalamıyordu. Gürsoy Turak gizli servislerin bünye içi çekişmelerde pasifize etme çabalarına ilk örneği sunuyordu. Son yıllarda bu tür oyunların nicelerine rastlayacaktık. 1988'i anımsayınca alaylı pırıltılarla beni süzen Gürsoy Turak'a gülümsedim. Asutay'ı çok uyardık diyordu Gürsoy Turak. Fakat anlatamıyorduk. Asutay'ın adını bize komite üyelerinden Orgeneral Fahri Özdilek vermişti. Koruyordu. Fakat işler yürümüyordu. İşte o zaman bir noktaya gelindi Asutay'ı değiştirdik. Yerine eskiden Mah'ta çalışmış üç dil bilir istihbarattan anlar tüm General Naci Aşkun'u getirdik. Sözünü ettiğin %90 tasfiye onun zamanında yapıldı. Hedefe varmanın başlangıcıydı. Evet dedi Gürsoy Turak. Ziya Selışık elendi, yeniler getirildi. Mah ulusal yararlar açısından stratejik istihbarat yapmaya yöneldi. Öyle insanlar vardı ki Mah'ta, hayret edersin. Belki bu türden insanlar da gereklidir ama, örneğin ben koca kafa sabri derdim, Ankara gücünde güreş tutan biri vardı. O bile Mah'taydı. Amaca tam ulaşamadan Mah'ın iç siyasetin girdabına girmesini tam anlamıyla istenen düzeyde önleyemeden yönetimden ayrılmışlardı. Gürsoy Turak anlatıyordu. Biz ayrıldıktan sonra Naci Aşkun görevine devam etti. Ancak bir gün Aşkun'u Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay çağırmış. Ordu içi istihbarat yapmasını istemiş. Yani Mah subayları izleyecek, orduyu gözleyecek, raporlar hazırlayacak. Aşkun isteğe karşı çıkmış. Eğer dediğiniz izlemeyi yaparsam ilk önce sizi izlemem gerekir demiş. Reddetmiş. Bana geldi, çok üzgündü. Ben bunu yapamam dedi. İstifa edeceğini söyledi. Oysa Aşkun Paşa'ya biz orduda kal, kıtaya çık, kol ordu yönet ama çekilme diyorduk. Olmadı. Hatta gün gelir gerekirsin diyorduk. Ne çare? Adam yediremedi bu durumu, istifa etti. Sonra serviste Fuat Doğu dönemi başlamıştı. Mah'ı, MIT'i, ordunun peşine salma girişimi çok önemliydi. Daha sonraki yıllarda sorunun iniş çıkışlarını görecektik. Komitedeki arkadaşlar arasında Sezai Okan Doğu'yu desteklerdi. Göreve geldikten sonra Sezai Okan ile Supi Karaman kutlamaya gitmişler. İşim vardı, ben katılamamıştım onlara. Bu ziyaretin gecesi telefon çaldı. Mah'taki arkadaşlar bana Okan ile Karaman'ın ziyareti sırasında Fuat Doğu'nun görüşmeleri teybe aldığını bildirdiler. Sezai gibi onu destekleyen ve sadece bir kutlama için gidenlerin seslerini, konuşmalarını. Durdu, yorumsuz birkaç dakika geçti. Sonraki yıllardan kimi önemli olaylara kadar uzanan bir cümle söylüyordu. Doğu 3 rapor hazırladı. Cumhurbaşkanına, başbakan ve genelkurmaya dedi. Yavaşça ekledi. Her birinin içeriği başka. 1950-60 arası ve hatta 1960'dan sonraki yılları belgeleri ve kuşkusuz ayrıntıları ile bilmesine karşın Gürsoy Turak daha fazla açılmayı istemiyor gibiydi. Böyle bir izlenim alıyordu insan. Mah Mossad ilişkilerine örnek olsun diye bir anı tazeledi. Bilirsin belki, İsrail maslahat güzarlığından çağrılar hep gündüz saatlerine rastlar. Bir gün böyle bir çağrıya gittim, baktım Selışık orada. Ne işi vardı İsrail davetinde? Bir garip. Bir eklenti yapayım. O zamanki maslahat güzarın babası da İsrail hükümetinde üye. Kimi yerde içinden çıkılmaz, kimi zaman anlaşılmaz, tuhaf ilişkiler. Gökdeniz tabii tuhaf ilişkiler dedi. Dozunda kullanılırsa gerekli ama dozunu kaçırırsan tuhaflaşan ilişkiler. Evet ama garip ilişkileri kuran, aşama aşama gelişmesini sağlayan devleti yönetenlerdi. Gürsoy Trak'ın bazı açıklamalarını anımsadım. ABD ordunun her kesimine, en küçük birimine kadar her yere girmişti 1960'tan önce. Örneğin bilmem neredeki bir alayda uzman sıfatlı erler vardı. Subayların hepimizin er düzeyinde uzmanlara teslim edilen ordu adına içimiz sızlıyordu, yakınıyordu. Harp Akademisi'nde ABD'li uzmanlar bize harp tarihi, stratejisi okumayın diyorlardı. Onlara göre ne gerek vardı? Bize NATO çerçevesine verilecek görevleri yapacak nitelikte olsun eğitiminiz yeterli diyorlardı. Öyle günler, aylar anımsıyorum ki subaylar olarak cebimizden para toplayıp askere postal aldığımız zamanlar oluyordu. Yani Amerikalılar ordunun tam içindeydi. Tam anlamıyla. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların Türk ordularını yönetmesine Mustafa Kemal karşı çıkmıştı. Bizde de benzer duygular vardı. İçini çekti Gürsoy Turak. Ordunun büyük küçük bütün birimlerine giren Amerika kuşkusuz istihbarat elemanlarını da yerleştirmişti. Sürekli rapor alıyordu Amerika. Ordu dışındaki devlet kademelerinde de aynı durum olduğuna göre CIA bir yandan ABD Büyükelçiliği, bir yandan soluk alışımızı bile saptıyorlardı. 1960 dönemini her yönüyle izleyen, özellikle önemli işler müdürü olarak istihbari konularda Milli Birlik Komitesi ile sürekli ilişkileri olan Ergun Gökdeniz, bir gün MBK'da MAH'la ilgilenen üyelerden biri bana geldi diye başladı. Adı Dündar mıydı neydi? Sanki belleğini zorluyordu. Açık ad vermemeye özen gösteriyordu, nedenini anlıyordum. Nedense istihbari faaliyetlerle ilgili bilgi toplarken görüştüğüm hemen herkes, varlığı gizlenen bir ilkeyi benimsemiş gibi açık adres, açık ad vermekten kaçınıyordu. Ölenlerden çok açık ifadelerle tüm kimliklerini anlatarak söz ediyorlardı. Ama yaşayan, hatta onların anlatımıyla hala canlı operasyonlarda adı geçmesi olası kişilere değinildiğinde dikkati çekecek ölçüde susmayı yeğliyorlardı. Örneğin bir başka nokta daha ilginçti. MIT denince kurumun mükemmelliğine, amacının yüceliğine toz kondurulmuyordu. Fakat kuruma can veren kişilerle ilgili kimi bilgilerle yarattıkları olaylardaki rollerine bakıldığında, MIT'in kimi kişilerin yanlış tutum ve uygulamalarıyla yozlaştığı açık seçik söyleniyordu. Hemen hepsine egemen olan tutum, sözcüklerin yumuşak olanlarını seçmeleri, doğrudan ifade etmek yerine dokundurarak karşısındakini düşünmeye, sonuç çıkarmaya zorlayan bir anlatım biçimi kullanmalarıydı. Olayları sıraya dizerken tarihlere, küçük ve gözden kaçması olası ayrıntılara önem veriyorlardı. Bu sıralama ve ayrıntılarla süslenen anlatım biçimi bir mantık süzgeci içinde insanı doğal olarak anlatanın varmayı istediği hedefe doğru sürüklüyordu. Neresinden bakarsanız bakınız bilinen olaylarla ayrıntılar ve sıralanan tarihlerden sonra anlatılanlara karşı çıkacak, yatsınacak noktalar ya kalmıyor ya da konuştuğunuz kimsenin hemen doyurucu yanıt vereceği bir iki bulanık noktadan başka soru akla gelmiyordu. İnsanları bezdiren servisteki sorgulama yöntemlerini bir konuyu anlatırken tersine işleterek mantıksal çizgiye indiriyorlardı. Kuşku yok, gizli servise giren, istihbari çalışmalar yapan kişilerin de kimi mesleklerde olduğu gibi kendilerine özgü dilleri vardı. Gökdeniz istihbari mantıkla yetişmiş olanların önde gelenlerinden biriydi. Bir zamanlar emniyet örgütünde çalışmış ünlü siyaset adamı Necdet Uğur, 1958 yılında DP iktidarının emniyet genel müdürü Kemal Aygün'e onun adını vermeseydi, Ergun Gökdeniz'in belirgin yeteneği belki de hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Siyasal Bilgiler Fakültesini, sonra Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kaymakamlık görevlerinde bulunacak, valiliğe atlayacak, iktidar gelgitlerinde doğudan batıya, batıdan kuzeye illerde gezecek ve günün birinde yaş haddini doldurarak emekliler ordusuna katılacaktı. Son dönemlerde valilik de yaptı. Mardin gibi duyarlı illerde gezdi ve emekli oldu, avukatlığa geçti. Ama Gökdeniz'in istihbaratta tahlil yeteneği dergilere yazdığı yazılarda sürekli çalıştı. Uğur'un salık verdiği Gökdeniz kısa kaymakamlık yaşamından sonra İstanbul 2. Şube'ye müdür atandı. Başardı ve devlet hesabını ABD'ye adli polis uzmanlığı için gönderildi. Yurda döndü de yine eski görevini sürdürecekti. Ne çare, bugün basında görülen polisteki çeşitli gruplar arasındaki kuvvet kavgası o zamanlarda acımasız biçimde yürütülüyordu. Gökdeniz romancı Suzan Sözen'le evli İstanbul Emniyet Müdürü DP'nin gözde polis şeflerinden Ferit Sözen'in hışmına uğradı. Bir gece ansızın gelen şifreli buyrukla Afyon'a sürüldü. Namık Gedi'ye Amerika gezisinde gittiği her yerde genç ve yetenekli Gökdeniz'den söz edilmişti. Döndüğünde ilk işi Gökdeniz'e yeniden görev vermek oldu. İstanbul valisi Ethem Yetkiner yine bir gece yarısı telefonla göreve çağırıyordu. Bakandan buyruk gelince vali bir küçük memuru arayabiliyordu. Telsiz şifreyle Ankara'da istihbarat hizmetlerini yeniden organize etmekle görevlendirildi. Bu arada eroin kaçakçısı Hüseyin Eminoğlu'nu evinde bastı, yakalattı. İstanbul Adli Şubesi'ne gönderilmişken bu kez yine şifre emirle soluğu İzmir'de aldı. Polis okulunu kurmaya memur edildi. Eroinle gelen çıkar çatışmalarının kayırma ya da cezalandırma yöntemlerinin tarihi bir hayli eski. Tipik örneği de Gökdeniz. İhtilal Gökdeniz'i İzmir'de buldu ve önemli işler müdürlüğüne getirdi. Bir MBK üyesi dedi Gökdeniz, bana biz Genelkurmay İstihbaratı ve MAH dahil istihbarat ünitelerinin tümünü bir yere ve sana bağlamak istiyoruz dedi. Kesinlikle karşı çıktı. MAH'la önemli işler ve İçişleri İstihbaratı arasında uyumlu bir çalışmadan yanaydı. Ama Genelkurmay İstihbaratı dahil bütün istihbarat birimlerini bir araya getirmenin sakıncalarını biliyordu. Ürkütücüydü. Gökdeniz MAH'ın bir türlü istenen raya oturtulamaması hemen her MBK üyesinin kendine özgü bir istihbarat ağı kurmasına yol açtı diyordu. Devlet istihbaratını adam etmek, hatta içe dönüklükten kurtarmak yolundaki çabalar sürüp giderken 1961 seçimine gidildi ve MAH mitleşmeden yeniden demokratik düzene geçildi. Gökdeniz daha önce söylediğini yineliyordu. Sivil iktidarlar, özellikle başbakanlar ne MAH'ı, ne MIT'i, ne de istihbaratın önemini anladı. Servislere sürekli kuşkucu ve çekingen davranmışlardı. Bir öykü anlattım, Demirel'den dinlemiştim. 1965 yılında, daha sonra CIA ile ilintisine değinilecek, İsmet İnönü'nün bağımsız milletvekilleriyle kurduğu karma hükümeti mecliste muhalefet bir araya gelerek düşürmüştü. Demirel milletvekili olmadığından köşkün bulduğu bir formülle bağımsız Suat Hayri Ürgüplü'nün başkanlığında seçime kadar sürecek bir karma hükümet kurulmuştu. Demirel 40 yaşındaydı, devlet bürokrasisinde bulunmuştu ama devlet deneyimi daha çok teknik konular üzerineydi. Başbakan yardımcılığına geldiği 1965 yılı başlarında Ürgüplü, AHP'nin seçimde çoğunluğu alacağını hesap ederek Demirel'in devleti öğrenmesini istiyordu. Demirel çeşitli işlerin yanı sıra gizli örgütle muhtat görüşmeleri yapmaya başladı. Allah rahmet eylesin diye başladı Demirel. Ziya Selışık vardı, sık sık gelir ve efendim iyi sıhhatli olsunlar da herhangi bir şey yok der ve giderdi. Ben bu ifadeyi dinler fakat hiçbir şey anlamazdım. Kimdi, neydi bu iyi sıhhatli olsunlar derdim içimden. Utanır Selışık'a soramazdım. Sonunda bir gün dayanamadım, sordum. Kim bu iyi sıhhatli olsunlar? Cevabı çok kısaydı. Ordu, dedi. Demirel o sırada konudaki bilgisizliğine gülüyor gülüyordu. Gökdeniz, işte ben gülemiyorum dedi. Bu örnek bile başbakanların servisten ne kadar uzak kaldıklarını, çekingenliklerini göstermeye yeterli. 1960'larda bilgilerin SİHA'dan alınma süreci başladı diyordu Gökdeniz ve sosyal yaşamda derin yaralar açan başka bir yönelişi dile getiriyordu. Ve MIT daha çok içe döndü. Tarihçe, hukukça. Doktor Hikmet Özdemir soruyor. Başbakan ve partisinin öteki pek çok konuda olduğu gibi MIT konusundaki tutumu da şu üç seçeneği akla getiriyor. Ya sorunlar anlaşılmıyor, kavranamıyor, ya anlaşılıyor fakat çözüm bulunamıyor, ya da kimsenin çözüm bulmaya niyeti yok. Sıralanan üç seçenek çeşitli olasılıkları akla getiriyor. Fakat 1988'de patlayan MIT raporu olayı ANAP iktidarının başbakanı Turgut Özal'ın niyetini gündeme getiriyor. İlk önce niyetin saptanması gerekiyor. ANAP iktidarı MIT sorununu anlıyor, kavruyor. Anlıyor ancak önünde şimdilik zor engeller var, çözüm bulmayı erteliyor. Burada niyet sorunu başa geçiyor ve Türkiye'deki en basit atamadan bütün bakanlıkların yönetimine kadar her şeyin kendi direksiyonunda yürütülmesini isteyen, uygulamaları 5 yıldır bu yöne kaydıran Turgut Özal'ın nasıl bir MIT istediği sorusuna yanıt bulma zorunluluğu doğuyor. ANAP'ın 5 yıllık geçmişi, bu sürede Başbakan Özal'ın ortaya koyduğu tek adamlıktan kaynaklanan uygulamalar dikkate alınınca sonuçta ANAP liderinin doğrudan kendine ve her türden buyruklarına uyacak bir MIT istediği varsayımı kuvvet kazanıyor. Özal'ın karşılaştığı zorluklar ise MIT'in yasalarının geçirdiği evrimin içeriğinde yatıyor. Başbakanın 1988'deki MIT raporu öncesi işaretlerini verdiği girişimlerin, örneğin MIT'in sivilleştirilmesi için attığı ilk adımların vardığı sonuçları özenle irdelemek gerekiyor. Sivilleştirme amacının rapordan sonra daha koyu statikoculuğa dönüştüğü biliniyor. Niyeti gerçekleştirmek için yaşadığı, aşamadığı zorlukları sergiliyor. Devlet istihbarat örgütlerinin hayli uzun bir geçmişi var. Ulusal Savaş sırasında 1920'de Mustafa Kemal Teşkilat-ı Mahsusa'yı kurdurdu. 1926'da istihbarat hizmetlerinde sürekliliği sağlamak için Milli Emniyet Hizmetleri Riyasetini oluşturdu. Aydınlar arasında Milli Emniyet diye tanımlanan bu örgüt, Milli Amale Hizmet, kısacası MAH olarak çalıştı. 1965'te yasalaştı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na, MIT'e dönüştü. 1943 yılına kadar geçen sürede Başbakanlık Teşkilat Yasası'nda Milli Emniyet Hizmetleri Reisliği kadrosu yer alıyordu. Bir kişilik Başbakanlık Müsteşarı düzeyinde bir kadro. MAH ancak 1954 yılında resmen yasaya girdi. Ayrı bir yasa ile değil, yine Başbakanlık Teşkilat Kanunu'nda yer aldı. Tek kişilik kadro daha genişletiliyordu ve Milli Emniyet Reis ve Mütehassıs Müşavirlerle dairelerden teşekkül eder deniyordu. MİT yasasını 1963'te İsmet İnönü Karma Hükümeti meclise gönderdi. Amaç yasa gerekçesinde Mah'ın 1961 anayasası karşısındaki hukuki bünyesi ile statüsü bu vesileyle açıkça tespit edilmiş olacaktır diye özetleniyordu. 1963 MİT yasa tasarısı kurulacak teşkilatın sağlayacağı haberlerin bir anayasa organı olan Milli Güvenlik Kurulu'nca faydalanılmak üzere ve hatta bu kurulun bir kısım temel görüşlerine esas olmak üzere MGK'ya aktarılacağını gösteriyordu. İnönü'nün 1963'te sunduğu tasarı ancak 1965'te yasalaştı. 1965'teki 644 sayılı MİT yasası 1983'te 12 Eylül rejimini çıkardığı 2937 sayılı yasa ile yeniden düzenlendi. MİT'in görevleri 644 ve 2937 sayılı yasalarda büyük ayrımlar göstermiyordu. Her iki yasada da hemen hemen aynı görev hedefleri sıralanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yönetilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakan'a tekliflerde bulunmak. Genelkurmay Başkanlığınca silahlı kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak. İstihbarata karşı koymak. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. 1965 yasası ile MİT sürekli olarak iki görevi birlikte yürüttü. Birincisi iç istihbarattı, öteki yabancı devletler istihbaratı yani stratejik istihbarat. 1983 yasası MİT'i Bakanlar Kurulu dışında ve üstünde ayrı bir yürütme organı konumunda olan Milli Güvenlik Kurulu'na bilgi toplama merkezine dönüştürdü. Oysa 1965'te başlayan uygulamalarda MİT zaten Milli Güvenlik Kurulu'na bilgi topluyor, hemen her ay toplanan kurula panolarla, şemalarla iç ve dış konularda bilgi veriyordu. MİT yasaları birkaç noktada yatsınıyordu. MİT'e personel üreten kaynak silahlı kuvvetlerdi. Sivil kesimden de çalışanlar elbet vardı. Ancak irdelenen, ilk sakınca tepki gösterilen ana öğe, Milli Savunma Bakanı'nın oluru ile MİT'e alınan subay ve öteki askeri personelin ordu ile ilişkisiydi. 1965 meclisinde emekli General Kenan Esengin, CHP, uzunca zaman istihbarat teşkilatını yani MİT'te çalışan bir subay kıtaya gittiği zaman birçok mevzulara bulaştığı için artık askeri vasıflarını kaybeder diyerek MİT ordu ilintilerine karşı çıktı. Cumhuriyet Senatosu'nda eski Milli Birlik Komitesi'ne Haydar Tunç Kanat daha önemli adım attı. Milli Savunmadan ve diğer bakanlıklardan MİT kadrosuna alınacak ihtisas sahibi elemanlar için zorunluluk varsa bunları devamlı olarak tercih etmek suretiyle ya MİT'te veya orduda kalmak için ikisinden birini tercih etmeleri lazım geldiğini söylüyordu. Bu saptamaya değer verilseydi pek çok sakınca 1965'te önlenebilirdi. Çünkü bu görüş o günden bugüne pek çok kesimin paylaştığı önemli bir yargının gözüne iniyordu. Gizli servislerce darbelerin sorumlu hükümetlere neden duyurulmadığının ipuçlarını, işaretlerini veriyordu. Çünkü gerçek şuydu, ordu darbe yapacaksa askerlerin egemen ve çoğunlukta olduğu MİT gizli servisi hareketi niçin sivillere bildirsin? Üstelik duyurması da olanaksızdı. Gizli haber alma servisine görevli askerlerin tayin, nakil ve terfileri yasalar gereği tam anlamıyla Genelkurmay'ın elinde, yetkisindeydi. MİT ile Genelkurmay'ın kaynaşmışlığını bilen hemen herkesin üzerinde birleştiği yargıyı Ergun Gökdeniz özlü biçimde özetledi. Darbeyi kim yapacak? Askerler. Darbeyi kim haber verecek? Geleceğiyle terfi olana, atanmasıyla, alacağı sicil ile, yani her şeyiyle Genelkurmay'a bağlı gizli servis MİT'te görevli subaylar. Silahlı kuvvetlerin yapacağı darbeyi MİT'te görevli bu konumdaki asker kişiler neden ama neden önceden başbakana haber versin? Darbeleri önceden sorumlu başbakanların öğrenememesinde ilk temel öğe işte buydu. MİT'in sivilleştirilmesi isteklerinin gerçeğe dönüşmemesindeki çeşitli nedenler arasında bu gerçek ön sırada yer alıyordu. Tabii MİT'in sivilleştirilmesi isteklerinin engellenmesi sadece bu ana sorunla sınırlı değildi. Başka yasal ve yasal olmayan gelenekleri aşmak gerekiyordu. MİT'in öteki işlevlerinden kaynaklanan çağ dışı uygulamaları gizli servisin askerden arındırılması isteklerini her dönemde gündeme getiriyordu. Bir bakıma MIT'in sivilleştirilmesi istekleri asker-sivil arasındaki yetki ve sorumluluk bölüşümünde gizli bir savaşımı işletiyordu. Servise çağdaş demokratik bir düzenleme getirme çabalarında bu önemsenmesi gereken noktalardan biriydi. Bencillikten sıyrılan sağlam bir niyet sahibi bir gün sahnede görünürse MIT'in sivilleşme sürecine direnme kırılabilirdi. MIT'te baş yöneticiden başlayarak alt kademelere doğru yoğunlaşan askeri personel olayı, ordunun iç politika sorunları ile iç içeriği tartışmasını gündeme getiriyordu. Zira savunma için yetiştirilen iç politikadan uzak kalması yeğlenen asker bireyler aracılığı ile silahlı kuvvetler iç çekişmelerin göbeğinde fiilen yer alıyordu. Ordu her darbeden sonra kışlaya çekilirken her nedense bu öğe akıllara gelmiyordu. Ordunun siyasetten arındırılması ilkesi bu arada nereye kaldırılıyordu? Soruya fiili siyaset yapanlardan açık yanıt verene bugüne dek rastlanmadı. Bir iki saniye gözlerinizi kapayın. 1988 yılı başlarına çevirin belleğinizi. Kafanızdaki MIT kutusunda neler görüyorsunuz? MIT müsteşar yardımcılığına sivil Hiram Abbas atanıyor. Zaman geçiyor, Başbakan Özal'ın MIT'i sivilleştirme eğilimi yaygınlaşıyor. Bir iki ay daha geçiyor, Özal'ın sivilleştirme planları daha pekişiyor, çoğu çevrede benimseniyor. MIT raporu ile ortalık karışıyor, gelişmeler izliyor. Sonuç, MIT müsteşarı Kor General Hayri Ündül'ün yerini alacağı MIT'teki sivilleşmenin ilk aşaması olacağı bildirilen Hiram Abbas, emekliliğini istiyor. Genel yargıya göre tasfiye ediliyor. Ündül 30 Ağustos 1988'e Milli Savunma Bakanlığı müsteşarlığına atanırken MIT'e yine bir asker müsteşar getiriliyor. Düşün sonu. Genelkurmay'ın MIT'i elinden çıkaracağını bugünün koşullarında varsaymak eski deyimle hayalperestlik. MIT'in askerleşmesi giderek pekiştirildi. 1965 yasası 1983'te Milli Güvenlik Konseyi MIT'in asker bünyesini sürekli korudu. Bu yol hangi etkilerle nasıl açıldı bilinmiyor. Önünde sonunda konu gizli servis sorunu. İsmet İnönü'nün 1963'te meclise gönderdiği yasada MIT müsteşarının atanması siviller hesabına daha liberaldir. Hükümetin 1963'te hazırladığı yasada müsteşarın asker olması halinde görev, yetki ve sorumluluk açısından başbakana bağlı olması düşünülüyor. Ayrıca asker müsteşarın silahlı kuvvetlerce görevi süresince herhangi bir denetime ve teftişe tabi olamayacağı kuralı getiriliyordu. 1983'te 12 Eylül yöneticileri ne yaptı? Çıkardıkları 2937 sayılı yasada bu hükmü kaldırdı. Daha ne yaptı? MIT müsteşarı olarak atanan silahlı kuvvetler mensuplarını silahlı kuvvetler personel kanunu ile öteki mevzuata tabi tuttu. MIT'i yöneten müsteşarı tümüyle genelkurmayın denetimine aldı, daha belirgin özetle işte MIT'i kendine bağladı. Perdeyi kapayalım ve sormaya başlayalım. Darbeyi kim yapacak? Askerler. Geleceği terfisi atanmasıyla görevde kalması, sicili yani her şeyiyle genelkurmaya bağlı MIT müsteşarı... Vay benim köse sakalım. Yoruma açık başka özellik. Generaller Cuntası 1983'te MIT'i doğrudan başbakana bağladı. 1965'teki MIT düzeninde MIT başbakanlığa bağlıydı. Arada basit bir ayrım vardı ama gözden kaçmayacak boyutta. 1983 düzenlemesiyle bir başbakan artık MIT'i emrindeki bir bakana bağlayamayacak duruma getiriliyordu. Sorumluluğu sadece başbakana karşıydı. Gizli servisin önemi göz önüne alınırsa sorumluluğun başkalarıyla paylaştırılmasını önlemenin bir değeri olduğu varsayılabilir. Ancak müsteşar bir yandan genelkurmayın açık denetimine giriyor, öte yandan sorumlulukta başka kişiler ya da kurumlar dışlanıyordu. İyimser bakışta bu düzenleme, iyi ya MIT müsteşarı doğrudan başbakana bağlanarak daha sıkı denetim altına alınıyor diye savunulabilirdi. Yok, hayır, yasaya göre müsteşar değil, müsteşarlık başbakana bağlanmıştı. Öteki hükümlerin içeriğine göre müsteşar genelkurmayın buyruğundaydı. Zaten 1965 ve 1983'te yapılan yasa düzenlemeleriyle müsteşarın atanmasında başbakanın sözü fazla değer taşımıyordu. En azından fazla geçerli değildi. 1980 askeri rejiminin koşulları diyelim ki biliniyordu. Yasa düzenlemesinde sivillerin hiçbir etkisi olmadığından sonuç yadırganmamalıydı. Ya 1965? 1960 ihtilalini geçirmiştik. Kim ne derse desin 1960 ihtilalcileri Türkiye'ye demokratik ilkelerin tümüyle egemen olacağı bir hukuk ve siyasal düzen getirmekten yanaydılar. Bu inançla 12 Eylül'ün Türk halkına çok gördüğü 1961 anayasasını bıraktılar. Üstelik MAH'ı MIT'e dönüştürmeye çabalarken daha sivil, daha çağdaş, içe değil dışa stratejik istihbarata yönelik bir gizli servis kurma amacındaydılar. 1965 meclisine hele İnönü gibi bir hükümet başkanını MIT'i daha askersel bir bünyeye dönüştürmeye, örneğin müsteşarın atanmasına sivilleri geri planda bırakan hükümler getirmeye kimler, hangi kesim zorladı? 1983 rejiminin de benimsediği 1965 atama kuralına göre MİT Müsteşarı Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldükten sonra Başbakan'ın inhası ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır. MİT Müsteşarlığına kimin getirileceği yürütmeden sorumlu Başbakan'ın yetkisinden, isteminden çıkıyor. MİT Müsteşarını Milli Güvenlik Kurulu buluyor, Başbakan'la Cumhurbaşkanı'na formalitenin geri yanını tamamlamak kalıyor. 1965 Meclisi MİT'i askerlere teslim etmişti. 1961 ve 1982 anayasaları ile siyasal rejim içinde önemli bir yer alan MGK'nın yapısı da ilginçti. MGK'da MİT Müsteşarı oylamaya gidilerek seçilse sonuç her zaman sivil otoritenin aleyhine olabilirdi. Kurulun bugün resmi üyesi 10 kişi, 5'i asker. Öteki 5 üyenin biri asker kökenli cumhurbaşkanlığı, sivil nitelikte 4 üye başbakanı ile 3 bakanı. Oysa iç ve dış istihbarat yapacak bir kurumun başına geçecek kişinin seçiminde ve atanmasında sorumlu başbakanın ağırlığı daha fazla olmak gerekir. Sorun açık. Devletin MİT dışında kalan bütün önemli noktalarına, örneğin Genelkurmay Başkanlığı'na, kuvvet komutanlıklarına atamalar, Bakanlar Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile yapılıyor. Ama MİT bir istisna. Bu ayrımlı yöntem askerlerin MİT gibi etkili, istendiği zaman çok çeşitli biçimlerde tehlikeli silaha dönüştürülecek bir kurumda dizginleri bırakmayı asla istemediklerinin kanıtıydı. MİT üzerinde konuşurken Demirel'e 1965'te yürürlüğe giren MİT yasasının ilk uygulamalarını siz mi yaptınız diye soruyorum. Evet diyor. Öyleyse General Fuat Doğu'yu kim buldu diye soruyorum. Demirel sorunun arkasından gelmesi olası ince dokundurmayı sezdi sanırım. Fuat Doğu'yu bizim arkadaşlar, sivil bazı arkadaşlar tavsiye ediyorlardı. Atanması yapıldı diye yanıt verdi. Oysa hem yasa hem de böyle duyarlı konulardaki gelmiş geçmiş uygulamalar göz önünde tutulduğunda Fuat Doğu'nun MİT'in başına gelmesine, adayı hükümet bulmuş olsa da askerlerin onay vermesi gerekirdi. Bu gerçek değişmezdi. 1965'te Cumhurbaşkanı olan General Cemal Gürsel'in General Doğu'yu onaylamadığı, sivillerin direnmesiyle atandığı herhalde söylenemezdi. O sırada Doğu illerinin birinde görevde olan Fuat Doğu, MGK'nın seçmesi ve onayı ile 7 yılı aşan süreyle müsteşar oluyordu. 12 Mart 1971 darbesinden sonra Demirel'in Doğu'dan yakınmaları kitaplarda, gazete sütunlarında görülecekti. Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra MİT ile köşk, köşk ile askerler arasında yakınlaşma daha boyutlanıp pekişecekti. Hele hele 12 Mart sonrası Demirel darbeyi önceden haber alma konusunda olayları gün ve saat sıralayarak MİT Müsteşarı Doğu'yu ciddi biçimde eleştirecekti. MİT Müsteşarı'nın MGK'ca aday gösterilmesine o zamanki parlamentonun iki kanadında, meclis ve senatoda ciddi bir direniş görülmedi. İnönü yasasında biri sivil, öteki asker iki adaydan birinin seçiminden söz ediliyordu. Sivil asker vurgulaması senato komisyonunda iki adaya dönüştürüldü. Senato Genel Kurulu'nda da eski Tekirdağ valisi ve AP senatörü Cemal Tarlan'dan başka hiç kimse MGK'ya verilen bu yetkiyi eleştirmedi. Tarlan'a göre anayasa MGK'ya yalnızca görüş bildirme yetkisi veriyordu. Askerlerin yeri geldiğinde sığındıkları bir gerekçeye göre MGK'nın bildirimleri hükümet nezdinde istişari anlamdaydı. Ama askerler önemli sorunlardaki görüşlerine kimi zaman istişari diyebiliyor, sıra MİT'e müsteşar atamaya gelince MGK'nın mutlak seçme hakkından özveride bulunmuyorlardı. Parlamento ise gizli servis gibi dilendiğinde siyaset dahil her olayda kullanılabilir bir mekanizmaya yapılacak atamada iradesinin yitmesine, askerlerin isteklerine koşut bir yönteme oturtulmasına razı oluyordu. Fazla ileri giden bir kanı diye kabul edilmesin. Bu durum hem yasal hem de gelecekte olası kimi MİT uygulamaları açısından parlamentonun bindiği dalı kesmesi diye nitelenebilirdi.